Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Araf suresinin 54 ve 55. ayetlerini İranlı karilerden Ali Asgar Buruman'dan dinliyorsunuz.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين صدق الله العلي العظيم
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçekten sizin Rabbiniz 6 günde gökleri ve yeri yaratan, sonra da arşa istiva eden Allah'tır. Gündüzü durmaksızın kendisini kovalayan geceyle örten, güneşe, aya ve yıldızlara kendi buyruğuyla baş eğdirendir. Haberiniz olsun, yaratmakta da emir de yalnızca O'nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. Rabbinize yalvara yalvara ve için için dua edin. Şüphesiz O haddi aşanları sevmez.
Tahran Tehran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beyt'inin salatu selamına Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 26 İsven 1401, Hicri Kameri 24 Şaban 1444 ve Miladi Takvimle 17 Mart 2023 Cuma. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bültenini ve günün siyasi yorumlarının ardından Sayın Burhanettin Dağ ile İran-Suudi Arabistan ilişkileri etrafında yapılan röportaj, İlahi Önderler, İslam Ümmetinin Birinci Meselesi Filistin ve İran Masalları ve Efsaneleri isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Tahran Cuma namazı hatibi düşmanın hesaplarında hata yaptığını ve İran milletinin inkılapçı mantığını seçtiğini belirtti. Emir Abdullah Yan, Twitter hesabından ihtilaf yok, düşmanlar bilsinler açıklamasında bulundu. Nasır Kenani, Avrupa Parlamentosu İran milletine karşı nefret yaymak için bir yer haline geldi açıklamasında bulundu. Türkiye Dışişleri Bakanı Mısır'a gidiyor. Ve Bağdat'ta İran ve birkaç bölge ülkesinin katılımıyla diyalog konferansı düzenleniyor şimdi haberler. Tahran Cuma namazı hatibi düşmanın hesaplarında hata yaptığını ve İran milletinin inkılapçı mantığını seçtiğini belirtti. Hocetülislam Muhammed Cevat Hacı Ali Ekberi, Tahran'da 1401 yılının son Cuma namazı hutbesinde şunları kaydetti. Ağır operasyonlar 100 günden fazla ülkeyi tehlikeye attı. Müzakere masasında istenilen sonucu almak için İran'a her taraftan baskı uyguladılar. 1401 sonbaharında millet ve ümmet üç büyük fitnenin karşısında durdu. Tahran Cuma namazı hatibi ayrıca şunları kaydetti. Akıl almaz davranışlar ve öldürmeler meydana girdiler. Ayrıca öğrencileri zehirleyip yılın son çarşambası ile ilgili çağrıda bulunarak komplolarına devam ettiler. Şeytani diplomasi de aynı konunun devamıydı. İnsan hakları bahanesiyle İran'ı tecrit etmek istediler. Tahran Cuma namazı hatibi bugünkü Cuma namazı hutbelerinde ayrıca şunları kaydetti. Düşmanın planı doğru olduğu halde hesaplarında hata yapmışlar. Belli ki İslam İnkılabı rehberini iyi tanımamışlar. İslam İnkılabı rehberinin affıyla nizamın isyancılara karşı esnekliği gösterilmiş oldu. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan Twitter hesabından yaptığı açıklamada Şemhani'nin Birleşik Arap Emirlikleri ve Irak ziyaretinin mevcut güvenlik ilişkileri çerçevesinde gerçekleştiğini belirtti. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan Twitter hesabından yaptığı açıklamada Şemhani'nin Birleşik Arap Emirlikleri ve Irak ziyaretinin mevcut güvenlik ilişkileri çerçevesinde gerçekleştiğini belirterek her şey nizamın çerçevesinde ve Cumhurbaşkanı'nın denetiminde, düşmanlar bilsinler hiçbir ihtilaf yok diye yazdı. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Hüseyin Emir Abdullahyan, Milli Güvenlik Yüksek Konsey Sekreteri Ali Şemhani'nin Birleşik Arap Emirlikleri ve Irak ziyaretine ilişkin şunları yazdı. Amiral Şemhani'nin Birleşik Arap Emirlikleri ve Irak ziyareti egemen güvenlik ilişkileri çerçevesinde yürütülüyor. Bu yeni bir fenomen değil. Gezilerinde kendisine Dışişleri Bakanlığı temsilcisi eşlik etmektedir. Dışişleri Bakanı paylaştığı mesajında ayrıca şunları yazdı. Dış politikada koordinasyon vardır. Her şey nizamın çerçevesinde ve Cumhurbaşkanı'nın denetiminde, uyum var. Düşmanlar bilsin hiçbir ihtilaf yok. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Avrupa Parlamentosu'nun ülkedeki bazı okullarda zehirlenme olaylarına ilişkin aldığı karara cevaben şunları vurguladı. Avrupa Parlamentosu da İran milletine karşı nefreti yayma yeri haline geldi. Nasır Kenani, Avrupa Parlamentosu'nun İran'daki bazı okullardaki kız öğrencilerin içinde bulunduğu kötü durumla ilgili şüpheli ve yeterince soruşturulmayan olaylarla ilişkin kararını yanıt olarak şunları söyledi. İran İslam Cumhuriyeti ülkenin en üst kademeleri de ciddi bir şekilde bu konuyu takip etmekte ve Sağlık Bakanlığı'nın uzman ekipleri ciddi bir şekilde saha ve bilimsel araştırmalarını sürdürmektedir. Kenani ayrıca Avrupa Parlamentosu'nun kararını yayınlaması ve İran'a karşı hassasız suçlamaları tekrarlaması şaşırtıcı ve esef vericidir dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, adli makamların ilk bulguları bu suçun faillerinden bazılarının kimliğinin tespit edildiğini gösteriyor. Aslında bu şüpheli ve insanlık dışı olayda davacı olması gereken İran İslam Cumhuriyeti'nin nizamıdır diye ekledi. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Batı'nın İran'a yönelik standartları ve iddiaları geçersiz ve çifte standartlıdır açıklamasında bulundu. Nasır Kenani şunları kaydetti. İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer silah elde etmeye çalıştığı ve bunun başkaları için bir tehdit oluşturduğu iddiası Alman yetkililerin dilinden Siyonist rejimin tekrarladığı iddiasından ibarettir. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca şunları kaydetti. Alman yetkililer Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın en yoğun denetimi altında İran'ın barışçıl nükleer programını bir tehdit olarak tanımlıyor. Ancak sahte, işgalci ve yasa dışı Siyonist rejimin geniş nükleer silah cephaneliğinin bölge ve dünya üzerindeki tehditlerinden bahsetmiyorlar. Kenani ayrıca şunları söyledi. Bağımsız ülkeler ve dünya kamuoyu bu tür çifte standartlı tutum ve davranışlardan artık bıkmıştır ve bazı batılı hükümetlerin İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik iddia ve suçlamalarının ne derece ikiyüzlü ve geçersiz olduğunu gün geçtikçe daha net bir şekilde anlaşılır. İnsan Hakları Konseyi'nin 60 ülkenin yayınladığı bildiride ülkelerde insan haklarının geliştirmesi ve yaygınlaştırmasında dinin rolü vurgulandı. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre bugün Cenevre'de düzenlenen 52. İnsan Hakları Konseyi toplantısının ardından İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi ve Daimi Temsilcisi Ali Bahreyni tarafından sunulan aralarında İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin de bulunduğu 60 ülkenin yayınladığı bildiride dinin ülkelerde, dünyada ve uluslararası kuruluşlarda insan haklarını geliştirme ve ilerletmedeki rolünü vurguladılar. Bu bildiri İran İslam Cumhuriyeti'nin Cenevre'deki daimi temsilcisinin insan haklarının korunmasında ve geliştirilmesinde dinin rolü başlığı altında inisiyatifine sunulmuş ve aralarında İslami teşkilatında bulunduğu 60'tan fazla ülke tarafından desteklenmiştir. Söz konusu bildiride şu ifadeler yer aldı. İnsani keramet, eşitlik, adalet ve barış gibi dini öğretiler ve değerler birçok çağdaş insan haklarının kaynağıdır. İran, Çin ve Rusya'nın katılımıyla gerçekleştirilecek olan 2023 Deniz Güvenlik Kuşağı Karma Tatbikatı'nın sözcüsü, bu tatbikatta hava hedeflerine gece atış harekatının uygulanacağını duyurdu. 2023 Deniz Güvenlik Kuşağı Karma Tatbikatı Sözcüsü Amiral Mustafa Tercettin'i bu tatbikatta hava hedeflerine gece atış operasyonlarının uygulanacağını duyurdu. Bu tatbikatın senaryosuyla İslam Cumhuriyeti Ordusu Deniz Kuvvetleri ile İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu, ayrıca Çin ve Rusya Deniz Kuvvetleri arasında ortak bir taktik dil temel alınarak tasarlanmış ve başarıyla uygulanmıştır. İran Press Radyosu'nun haberine göre ordunun deniz harekatından sorumlu yardımcısı ve tatbikatın sözcüsü Amiral Mustafa Tercettin'i şunları kaydetti. İran, Çin ve Rusya'nın 2023 Deniz Güvenlik Kuşağı ortak tatbikatının devamında dün gece saatlerinde katılan birlikler en önemli deniz tatbikatlarından biri olarak kabul edilen hava hedeflerine yönelik gece atış harekatını başarıyla gerçekleştirdi. Avrasya ülkelerinin 30. Tıbbi Ekipman Fuarı ve 16. Petrol, Doğalgaz, Petrokimya Ekipman ve Teknoloji Fuarı, İranlı bilgi temelli şirketlerin Türkiye'deki İstanbul Uluslararası Fuar Merkezi'nde yer almasıyla başladı. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran'ın bu sergideki standlarının yöneticisi Gulam Rıza Rezaian şunları söyledi. İlk kez İran İslam Cumhuriyeti'nin bilgi tabanlı şirketlerinin iki standı, gelişmiş bilgi tabanlı ürünler de dahil olmak üzere uluslararası sergilerde ihracat sözleşmeleri için sergilendi. Rezaian sözlerini şöyle sürdürdü. Tıbbi ekipman sektöründe 16 şirket ve petrol, doğalgaz ve ileri enerji endüstrileri sektöründe ise 23 İranlı bilim temelli şirket bulunmakta. İran Gelişmiş Sanayi Destekleme Fonu'nun teknik ve kredi yöneticisi Hamid Vatandus, İran'ın gelişmiş ürünlerinin küresel pazarlarda bulunma konusundaki yüksek kapasitesine işaretle şunları kaydetti. Bu fuarda İran'ın gelişmiş ürünlerini Orta Asya, Fars Körfez ülkeleri ve komşu ülkeler başta olmak üzere uluslararası pazarlarda sergileme imkanı sağlanmıştır. Bültenimiz Türkiye gündemiyle devam ediyor. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Şükrü'nün davetine icabetle yarın Mısır'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. TRT'nin haberine göre Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü'nün görüşmede Türkiye-Mısır ikili ilişkilerinin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor. Bakan Çavuşoğlu 11 yıl aradan sonra Türkiye'den Mısır'ı ziyaret eden ilk Dışişleri Bakanı olacak. Bakan Şükrü Kahraman, Maraş merkezli depremlerin ardından 27 Şubat'ta dayanışma ve taziyede bulunmak için Türkiye'yi ziyaret etmiş ve Bakan Çavuşoğlu ile görüşmüştü. Mısır ayrıca Türkiye'ye depremzedeler için insani yardım göndermişti. Bir Türk basını Twitter'ı ülkenin iç işlerine karışmakla suçladı. Bir haber ajansının Sputnik'ten naklen aktardığı habere göre bu Türk gazetesi Cuma günü sosyal ağ Twitter'i ülkedeki 14 Mayıs'ta yapılacak olan yaklaşan genel seçimlerde mevcut Ankara hükümetine karşı çıkan güçlü desteklemekle suçladı. Bu medyaya göre Türkçe Twitter kullanıcı hesapları oluşturarak mevcut Ankara hükümeti aleyhine kışkırtıcı bilgiler yayınlamaya başladı. Bu Türk gazetesi de Twitter ağının bu ülkenin yaklaşan seçimlerinde Türk muhalefetinin zaferi doğrultusunda faaliyetlerine başladığını yazdı. Bu Türk gazetesi ayrıca Twitter ağının bu ülkenin yaklaşan seçimlerinde Türk muhalefetinin zaferi doğrultusunda faaliyetlerine başladığını yazdı. Sputnik bu Türk medyaya dayandırdığı haberinde Twitter'daki kışkırtıcı mesajların yaklaşık %25'inin belirli hesaplar tarafından yayınlandığını yazdı. Ankara hükümeti bugüne kadar çeşitli nedenlerle ülkedeki Twitter ağına erişimi kısıtladı. Middle East News 5. Bağdat Uluslararası Diyalog Konferansı'nın Irak Başbakanı'nın desteği ve gözetiminde ve Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, İran, Suriye, Katar, Suudi Arabistan ve Ürdün güvenlik yetkililerinin katılımıyla Bağdat'ta düzenleneceğini bildirdi. İran'ın raporuna göre Bağdat Diyalog Konferansı her yıl Bağdat'ta düzenlenen ve Irak'tan, bölgeden ve dünyadan düzinlerce siyasi, güvenlik, iş ve akademik şahsiyetin çeşitli zorluklar hakkında görüş alışverişinde bulunduğu bir diyalog toplantısıdır. İlk Bağdat Diyalog Konferansı Ocak 2017'de, 4. Bağdat Diyalog Konferansı da Ağustos 2021'de düzenlendi. Siyonist rejimin özel harekat servisine ait 107 kuvvet bu rejimi yargı reform yasasını protesto etmek için pazar günden itibaren orduda görev yapmayacaklarını bildirdi. Siyonist rejim medyasının bildirdiğine göre askeri istihbarat teşkilatına bağlı özel harekat 7 kuvvetleri Mossad ve Şabak bu haberi duyururken yaptıkları açıklamada 1. diktatörlük yasasının pazar günü yapılacak 2. ve 3. okumasında onaylanarak korkunç bir gün olacağı vurgulandı. Filistin Sağlık Bakanlığı 2023 yılının başından bu yana işgal altındaki toprakların farklı noktalarında 88 Filistinli'nin şehit olduğunu açıkladı. Filistin Sağlık Bakanlığı bu yıl başından bugüne kadar 88 Filistinli'nin Siyonist güçler tarafından şehit edildiğini, bu şehitler arasında 17 çocuk ve bir kadın olduğunu açıkladı. Filistin Sağlık Bakanlığı şehit sayısını ayrı ayrı açıkladı. İdlib'in dış mahallelerindeki yerel kaynaklar İngiliz istihbarat servisi görevlileri ile El Nusra cephesi terör örgütü liderleri arasında bir toplantı yapıldığını ve bu toplantıda 3 yabancı militanın İngiliz subaylara teslim edildiğini bildirdi. Söz konusu kaynaklar Sputnik haber ajansına Nusra cephesi teröristlerinin sıkı güvenlik kuşatması altında bu ayın başında Suriye-Türkiye sınırındaki Bab el-Havva sınır kapısında Irak'ın kuzey banliyölerinde gerçekleştirilen bu görüşmede İdlib'de İngiliz istihbarat görevlileri kimlikleri kesin olarak bilinmeyen 3 yabancı militanı tespit ederek teslim aldıklarını belirttiler. Değerli dinleyiciler, bültenimizin sonunda mübarek Ramazan ayı ile ilgili bir duyurumuz olacak. Ramazan ayı boyunca sahur programlarımızı her gün sabah Türkiye saatiyle 3.20 ila 4.20 arasında kısa dalga 6040 kHz, ayrıca orta dalga 639 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Tahran-Riyad Anlaşması'na Yemenlilerin bakışı etrafında. Çin'in başkenti Pekin'de 10 Mart'ta imzalanan İran-Suudi Arabistan normalleşme anlaşmasının ardından bu anlaşmanın Yemen Savaşı üzerinde yarattığı etkiler konuşuluyor. Çin'in ev sahipliğinde yapılan yoğun görüşmeler sonucu İran ve Suudi Arabistan 7 yıl aradan sonra ikili ilişkileri normalleştirmek için anlaştı. 10 Mart'ta Pekin'de yapılan görüşmelerin ardından İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Şemhani, Suudi Arabistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Musaid bin Muhammed El Ayman ve Çin Dışişleri Komisyon Ofisi Direktörü ve Çin Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Wang Yi üçlü bildiriye imza attılar. Taraflar iki ay içinde elçilik ve misyonlarını yeniden açma ile güvenlik ve ekonomik işbirliği anlaşmalarını uygulamada mutabakata vardı. Bu anlaşma Siyonistler ve Amerikalıları rahatsız etti ve İran ile Suudi Arabistan arasında diplomatik ilişkilerin 7 yıl aradan sonra yeniden başlatılmasını, bu İran için siyasi bir başarı, İsrail içinse ciddi ve tehlikeli bir gelişme olarak değerlendiren eski rejim başbakanı Naftali Bennett'in sözlerinden açıkça belli oluyor. Amerikan çevreleri de bu anlaşmaya karşı çıktılar ve Amerika'nın bölgedeki çıkarları için büyük bir kayıp, Amerikan için jeopolitik bir meydan okuma ve Çin için bir zafer olarak nitelendirdiler. Öte yandan Irak, Suriye, Lübnan ve Yemen başta olmak üzere Arap ülkeleri anlaşmanın bölgede olumlu bir atmosfer oluşmasına katkı sağlayacak iyi bir adım olduğunu belirttiler. Sana'daki siyasetçiler ve diplomatlar genel olarak dış güçlerin bölgedeki müdahalesini durdurmaya ve bölgede kaos yaratma çabalarını engellemeye yardımcı olan Arap ve Müslüman ülkeler arasındaki ilişkilerin yeniden tesis edilmesini memnuniyetle karşılıyor. Yemen Ensarullah Hareketi Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Abdüsselam, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada İran ile Suudi Arabistan arasında yapılan anlaşma hakkında İslam ümmetinin dış saldırılar sonucunda kaybettiği güvenliğini yeniden kazanabilmesi için bölge ülkeler arasındaki ilişkilerin normale dönmesi gerekiyor değerlendirmesinde bulundu. Dış güçlerin bölgeye müdahalesine eleştiren Abdüsselam, müdahalelerin başında Siyonist-Amerikan müdahalesi geliyor. Tel Aviv ve Washington bölgede anlaşmazlık yaratmak ve Yemen'de savaşı alevlendirmek için İranofobi projesini kullanmayı amaçladı dedi. Bazı tarafların İran ile Suudi Arabistan arasındaki anlaşmanın Yemen savaş dalgasını doğrudan etkilediği yönündeki yorumları yanlıştır. Çünkü karar verecek taraf Sana hükümetidir ve karar vermede ortağı yoktur. Yemen'in Tahran Büyükelçisi İbrahim El-Deylemi daha önce Bağdat'ın ev sahipliğinde yapılan görüşmelerde İran'a Yemen meselesi soruldu ve İran tarafı şöyle yanıtladı. Yemen meseleyle ilgili karar verecek Tahran değil Sana'dadır. İran Ensarullah münasebetleri sadece kardeşçi ve dostane bağlara dayanıyor ifadelerini kullandı. Yemen Büyükelçisi El-Deylemi İran tarafının Suudi Arabistan'dan Yemen'e karşı savaşı durdurmasını talep ettiğini kaydetti. Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah da Suudilerin normalleşme görüşmeleri sırasında İran tarafına Yemen meselesini sorduğunu duyurdu. Nasrullah, İranlıların Suudilere Yemen'le ilgili kararın Sana'daki Yemenlilerin sorumluluğunda olduğu yanıtını verdiğini aktardı. Sana hükümeti Yemen'deki savaşı bitirmek için Yemen halkının yanında durup taleplerini gerçekleştirme yönünde elinden geleni yapan dost ülke İran ve diğer ülkenin arabuluculuğuna ve olumlu rolüne karşı değil. Riyad yönetimi Katar, Türkiye ve İran ile ilişkilerini yeniden tesis ettiği gibi Sana ile ilişkilerini normalleştirmek istiyorsa Yemen'den özür dilemeli, ablukayı kaldırmalı ve savaştan etkilenenlere tazminat ödemeli. Aynı zamanda bu ülkede konuşlandırdığı tüm kurumları kaldırıp milis güçlerini geri çekmeli ve Yemen'in iç işlerine karışmamalıdır. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani düzenlediği haftalık basın toplantısında gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı. Kenani, Suudi Arabistan'la diplomatik ilişkilerin yeniden başlamasının Tahran'ın diğer ülkelerle ilişkilerini de olumlu yönde etkileyeceğini söyledi. Kenani, Tahran ile Riyad arasındaki anlaşmanın Yemen sorununa olumlu yansıyacağını belirterek, Yemen meselesi ve bu ülkedeki savaşın sona ermesi her zaman İran'ın önceliklerinden olmuştur. İran ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerde oluşan yeni olumlu havanın Yemen konusunda olumlu ve iyi sonuçları olacaktır. İran, Yemen'deki savaşın bir çözüm olmadığına, hem Yemen'e, hem Suudi Arabistan'a, hem de tüm bölgeye zarar vereceğine inanmıştır değerlendirmesinde bulundu. Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise İngiltere'de protesto ve grevler düzenlenmesi etrafında. Müzik. Maliye Bakanlığı'nın bütçe teklifi meclise sunulurken yüz binlerce İngiliz sokaklara dökülerek kitlesel protestolar ve grevler düzenledi. İngiltere'de çarşamba günü aralarında öğretmenler, sağlık çalışanları ve memurların da bulunduğu yüz binlerce kişi artan gıda ve enerji fiyatlarını protesto ederek ücretlerin yükseltilmesini talep ettiler. Britanya'daki sağlık çalışanları iş gücü kıtlığından kaynaklanan enflasyon ve fazla çalışma ile uyumlu ücretler için aylardır protestoları devam ediyor. İngiltere Maliye Bakanı yüksek yaşam maliyeti ve %10'dan fazla olan enflasyonu dikkate alarak İngiliz halkı için bir yardım paketi öngören Londra Parlamentosu'na bir sonraki bütçe planını sundu. Hunt grevlerle ilgili olarak "Bu anlaşmazlıkları çözmek için çok çalışmaya devam edeceğiz ancak bunu yalnızca enflasyonu artırmayacak şekilde yapacağız" dedi. İngiltere'de son ayların en büyük protesto günlerinden birine değinen Jeremy Hunt, sendikaların taleplerine boyun eğmeyeceğini vurguladı. Son 40 yılın en yüksek oranı olan enflasyonun gölgesinde tüketim mallarının fiyatlarındaki artış ve düşük ücretler nedeniyle İngiltere ekonomi ve kamu sektörlerinde görevlerin yoğunlaşmasına tanık oluyor. Benzersiz enflasyon, yüksek vergiler, kamu hizmetlerinde kriz, sağlık sisteminde kesintiler ve potansiyel olarak uzun vadeli bir durgunluğun başlaması İngiliz halkını tedirgin etmiştir. Bir araştırmaya göre İngilizler 1950'lerden bu yana yaşam standartlarında en büyük düşüşle karşı karşıya bulunmakta. Geçen yıldan bu yana demir yolu sektöründen avukatlara kadar pek çok çalışan ve diğer işçilerin greve gitmesiyle ülke nesiller boyu en kötü yaşam maliyeti krizine tanık oluyor. İngiliz Ulusal İstatistik Bürosu son raporunda tüketici fiyat endeksinin Kasım 2022'den sona eren 12 ayda %10,7 arttığını duyurdu. Beklendiği gibi İngiltere Başbakanı Rishi Sunak göreve geldikten sonra iç ve dış alanda pek çok zorlukla karşılaştı ki bunlardan en önemlisi İngiltere'deki ekonomik kriz ve bu ülkede %10'u aşan özellikle enerji alanındaki yaşam maliyetinde keskin artışa yol açan artan enflasyonla başa çıkmaya çalışmaktır. İngiltere'nin kaotik, kritik ekonomik ve sosyal durumu koronavirüs salgınının neden olduğu ekonomik durgunlukta dahil olmak üzere çeşitli nedenlerden kaynaklansa da İngiliz muhafazakar hükümetin Rusya'ya yönelik politikaları ve eylemleri de bu konuda önemli rol oynamıştır. Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenin için felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyicilerimiz, dünkü sohbetimizde bölgemizin iki büyük İslam ülkesi olan Suudi Arabistan ile İran İslam Cumhuriyeti arasında ilişkilerin normal hale gelmesi gündemiyle ilgili uzman konuğumuz Almanya Münster Üniversitesi Danışma Konseyi üyesi Sayın Burhanettin Dağ hocamızla yaptığımız röportajın birinci bölümünü sizlerle paylaştık. Sohbetimizde bu normalleşmenin bölgemize olan getirileri ve aslında Amerika ve Siyonist İsrail rejimi için nasıl bir sonuçlar doğurabileceği konusu etrafında ve bölgesel gelişmeler çerçevesinde nasıl bir sonuç elde edilecektir sorusuna yanıt olarak uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaştık. Bugünkü sohbetimizde de yine röportajımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Özellikle Rusya-Ukrayna arasında devam eden çatışma sırasında bu gelişmenin yaşanması nasıl bir katkıda bulunacaktır Rusya için veya Ukrayna için ve daha doğrusu Doğu bloku ile Batı bloku arasında nasıl bir rol ifade edecektir İran İslam Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan. Bu konuya devam ediyoruz bugün sohbetimizde ve röportajımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Çin'in bu güvenliğe ihtiyacı olduğuna değindiniz ifadelerinizde. Bölgemizde Afganistan için hatta çözüm geleceğine değindiniz. Şimdi ifadelerinizin başında güç kaymasına da işaret ettiniz. Şimdi bu ittifaktan sonra Suudi Arabistan ile İran arasında bu anlaşmanın sağlanmasından sonra Rusya ve Doğu cephesinde Rusya'ya destek bağlamında nasıl gelişmelerin meydana geleceğine inanıyorsunuz? Özellikle Batı'ya karşı bir çatışma yürütülüyor biliyorsunuz. Rusya'nın siyasetleri desteklenecek mi? Bundan daha kuvvetli bir şekilde buna inanıyor musunuz siz?
Tabii ki ben Ukrayna'daki savaşın bir Ukrayna-Rusya savaşı olmadığını, yani bir doların egemenliğine, Batı'nın egemenliğine, Amerika'nın egemenliğine en azından kısıtlama ve sınırlama getirme, çok daha adil bir dünya düzeni oluşturma için yani verilen bir savaş olduğu kanaatindeyim. Zaten bunu apaçık bir şekilde dile getiriyorlar. Efendim söyleyeyim, Çin dünya düzenini bozmak istiyor. Hangi dünya düzeni? Batı'nın hegemonyası altında olan, kontrolünde olan bir dünya düzeni ve Batılılar hep şuna alışmışlar, adet edilmişler. Uluslararası toplum sanki uluslararası toplum denildiği zaman birkaç Avrupa ülkesiyle Amerika Birleşik Devletleri. Dünya bunlardan oluşuyor. Halbuki öyle değildir. Kutuplaşmaya doğru gidiliyor. BRICS vardır. Efendim mesela Arjantin, Brezilya yeni bir para arayışındadırlar. BRICS yeni bir para arayışı içerisindedir. Çin ve Rusya, İran, Yuan'la daha fazla ticaret yapıp doların hakimiyetinden yani kurtulmak yönünde adım atmaktalar. Bu açıdan baktığımız zaman ben zaten savaşın, kendi şahsen savaşın 2 ay içerisinde son bulacağı kanaatindeyim. Çünkü şimdiden işte savaşı sürdürmekte Zelenski'nin hatalar yaptığı, yanlışlar yaptığı, Amerika Birleşik Devletleri dahi işte bir doğuda savaşmamasını, Bahmut'u bırakmasını istedi, kendisi istemedi. Yani bakıyoruz şimdiden suçlanmalar ve bir yani kurbanlık keçi veya koyun hükmüne geçti Zelenski. Bu Çin Rusya'nın yanında yer alacaktır. İran veya diğer bazı ülkeler Rusya'nın yanında yer alacaklardır. Çünkü bu mücadelede, bu savaş daha adil, daha farklı kutuplardan oluşan ve güç dengesinin daha adilane bir şekilde tasdim edildiği bir dünyanın oluşumu için verilen bir savaştır. Ama Ukrayna kurbanlık koyun hükmünde maalesef o halka ve o topluma ve o insanlara da üzülmek gerek. Son olarak da Avrupa'da da hükümetler efendim söyleyeyim görüş ayrılığı içerisine girmiş durumdalar. Çünkü Amerika dayatıyor Çin'e yönelik ambargolar konusunda. Ama dünden itibaren Amerika'nın da tavrı değişti. Baktık ki Amerika şimdiye kadar Çin'e eğer Rusya'nın yanında olursa ağır ekonomik yaptırımlar uygulayacağız tehditler soruyorlardı. Ama dün Amerikan Dışişleri Bakanlığı ve Güvenlik Konseyi'nden yapılan açıklamada Çin'e Rusya'ya askeri olarak destek vermemesini tavsiye ediyoruz ama Çin egemen bir devlettir. Yaptığını yapabilir. Yani tamamen diplomatik dil değişti ve bu da şunu gösteriyor ki Batı Ukrayna'da geri adım atmaya hazırlanıyor.
Doğru.
Bu savaşın ben dünyada daha adil, daha dengeli ve çok kutuplu bir yeni sistemin ve düzenin oluşmasına katkı sağlayacağını tahmin ediyorum. Papa Francisco'nun da dediği gibi yani büyük güçlerin vekalet savaşı Ukrayna kurbanlık.
Evet. Hocam çok teşekkür ederim bizi kırmadığınız için efendim. Size iyi çalışmalar diliyoruz efendim. Çok sağ olun.
Sağ olun. Teşekkür ederim.
Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun efendim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Kıymetli dinleyicilerimiz bugün sohbetimizde Almanya Münster Üniversitesi Danışma Konseyi üyesi Sayın Burhanettin Dağ hocamızla Suudi Arabistan ile İran İslam Cumhuriyeti arasında ilişkiler normal hale gelmesi konusu etrafında sağlanan anlaşma ile ilgili röportajımızın ikinci ve son bölümünü sizlerle paylaştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.farstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve röportajımızda buluşana dek hoşçakalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İlahi Önderler.
Değerli dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ile başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderlere tanıtmak istediğimiz programımızda sizlerle birlikteyiz.
Hatırlanacağı üzere geçen bölümde İmam Muhammed Bakır aleyhisselamın siyerini ve yaşam tarzını gözden geçirirken, o Hazreti yaşadığı çağda kültürel inkılabın zarureti alanında iki icraatta bulunduğundan söz ettik. Sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Bu icraattan biri İslam peygamberinin Pak Ehli Beyti'nin yüce konumunu beyan etmek ve diğeri ise bu büyük insanların kutsal varlığına sevgi ve saygı duygusunu ifade etmekti. Bu iki adım İmam Bakır Aleyhisselam'ın kültürel inkılabının iki önemli temelini oluşturuyordu. Özellikle o dönemde Emevi hükümdarları yaptıkları propagandalarla Ehl-i Beyt erkanına bir ölçüde zarar vermeyi başarmıştı ve bu yüzden bu iki önemli adım önemli sayılıyordu. İmam Bakır Aleyhisselam'ın attığı bir başka önemli adım halk kitleleriyle doğrudan irtibat kurmaktı. Bu insanlar Emevilerin zehirleme kampanyalarından etkilenmiş, imamet ve velayet alanından uzaklaşmıştı.
Gerçekte öz Muhammedi, İslam'da imam ve ümmet arasında derin bağlar bulunması gerekiyor. Böylece karşılıklı ilişkilerin güçlenmesiyle birlikte aralarında görüş alışverişine de imkan sağlanmış oluyor ve imam toplumun önderi ve örnek alınan şahsiyeti olarak toplumu hidayete erdirmesine imkan sağlıyor. Halktan uzak olan otoriter ve despot hükümdarlar bu yöntemin tam aksine halkla toplumun lideri olan kimsenin arasına mesafe koymak istiyor ve liderin halk üzerindeki nüfuzunu ve doğrudan irtibatını engellemeye çalışıyordu.
Bu çerçevede despot Emevi hükümdarı Hüşam bin Abdülmelik bir keresinde Irak halkından büyük bir kalabalığın İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam çevresinde toplandığını görünce o Hazreti çok iyi tanıdığı halde çevresindeki adamlarından bu adam kim ki halk böylesine etrafında toplanmış diye soruyor. Orada bulunan basiretli ve bilge bir insan büyük bir şecaat örneğini sergileyerek açıkça şöyle diyor. O adam Kufe'nin peygamberi ve Resulullah'ın evladı. Bilimi delen, Kur'an-ı Kerim ve İslami marifin müfessiri İmam Muhammed Bakır aleyhisselamdır.
İmam Muhammed Bakır aleyhisselam ancak Hüşam bin Abdülmelik'in tüm hassasiyetine rağmen sadece Müslümanlar ve Şiilerle yakın irtibatı yoktu. Ve aynı zamanda muhalifler de münazara ediyor ve her fırsattan kamuoyunu aydınlatmada ve kendisinin ilmi makamını ve azametini tanıtmada ve İslami düşünceleri yaygınlaştırmada yararlanıyordu.
Günlerden bir gün İmam Bakır Aleyhisselam bir yerden geçiyordu ve o sırada büyük bir kalabalığın bir yerde toplandığını fark etti. İmam Seccad sordu, kim bunlar? Sahabe arz etti, bunlar Hristiyan rahipler ve papazlardır ve yıllık toplantıları çerçevesinde bir araya gelmiştir. Bunlar şimdi büyük papazı bekliyorlar, zira ondan dini sorularını sormak istiyorlar. Bu sözlerin üzerine İmam Bakır Aleyhisselam, kimliği belirsiz bir şahıs gibi kalabalığa katılır. Bu gelişmeyi Huşam bin Abdülmelik'in casusları kendisine iletir. Huşam casuslarını o toplantıya katıldırarak İmam Bakır Aleyhisselam'ın hareketlerini yakından izlemekte görevlendirilir.
Kısa bir süre sonra Büyük Papaz toplantıya katılarak meclisin başına geçer. Büyük Papaz kalabalığa şöyle bir göz atar ve İmam Bakır Aleyhisselam'ın yüzü dikkatini çeker ve bu yüzden imamdan sorar. Siz biz Hristiyanlardan mı yoksa Müslümanlardan mısınız? İmam Bakır Aleyhisselam Müslümanlardan diye buyurur. Büyük Papaz imamdan acaba Müslümanların bilginlerinden mi yoksa cahil kesiminden mi olduğunu sorar. İmam Bakır Aleyhisselam cahil insanlardan değilim şeklinde karşılık verir. Büyük Papaz bu kez İmam Bakır Aleyhisselam'a önce ben mi soru sorayım yoksa siz mi soracaksınız diye sorar. İmam Aleyhisselam şöyle buyurur. Eğer istiyorsanız önce siz sorun. Büyük Papaz aklına gelen her türlü soru hakkında soru sorar ve imamdan ikna edici cevaplar alır. Bunun üzerine Büyük Papaz şöyle tepki verir. Acaba dini ve ilmi makamı benden kat kat üstün olan şu büyük bilgini buraya getirip beni rezil rüsva etmek ve Müslümanların bizden daha bilgi olduğunu ortaya koymak için mi buraya getirdiniz?
Tahran Radyosu.
Bu macera hızla Şam kentinde yayılır ve kentte yaşayan Müslümanların hoşnut eder. Ancak Huşam bin Abdülmelik, İmam Bakır Aleyhisselam'ın bu başarısından mutlu olmak ve onur duymak yerine imamın ilmi ve manevi nüfuzunun artmasından daha da kaygı duymaya başladı. Ve bu maceraya sert tepki gösterdi. Huşam hemen İmam Bakır Aleyhisselam'ın artık Şam'da kalmamasını ve Medine'ye dönmesini emretti. Huşam bununla da yetinmedi ve namertçe bir karara imza atarak baştan Medine valisi olmak üzere bazı kentlerin valilerine şöyle emretti. Muhammed bin Ali, Ebu Turab'ın oğlu, evladı ile birlikte bana gelmişti. Muhammed bin Ali benim emrim üzerine Medine'ye dönmeden önce papazların yanına gitti ve Nusrani inancına eğilimiyle Hristiyan oldu. Fakat ben akrabalık bağları yüzünden onu cezalandırmaktan vazgeçtim. Sizin kentinize geldiğinde halka benim ondan nefret ettiğimi ilan edin.
Ancak İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam Huşam bin Abdülmelik'in bu zehirli propagandasını etkisiz hale getirmek için boş oturmadı ve ifşaatta bulunan sözleriyle ve Emevi iktidarının içi boş ve fani gücünden çekinmeden halka hitaben şöyle buyurdu. Ey insanlar, nereye gidiyorsunuz? Sizi hangi yola çekip saptırmak istiyorlar? Sizin geçmişleriniz bizim elimizle hidayete erdi. Ve sizin de eğer saadete ermek ve kurtulmak istiyorsanız sonunun bize gelmek olacaktır. İktidar kısa bir süre bunların elinde olacaktır. Fakat bilin ki kalplere ve düşüncelere ebediyen hakim olacak hükümet bize aittir ve bizim hakiki hükümetimizden sonra hiçbir hükümet olmayacaktır. Ve Allah-u Teala da nihai zafer muttaki insanların olacağını buyurmuştur.
İmam Bakır Aleyhisselam'ın akılcı tutumu ve toplumun dini ve siyasi bilincini artırması her geçen gün o Hazret'e yönelik sevgiyi artırıyordu ve insanlar toplumun meselelerinden haberdar olmak için o Hazret'in huzuruna müşerref oluyor ve bilgi ediniyordu. İmam Bakır Aleyhisselam'ın yakın sahabelerinden biri şöyle anlatıyor. Günlerden bir gün imamın huzurundaydım ve o sırada Hazret'in evinde çok sayıda insan vardı. O sırada yaşlı bir adam bastonuna dayanarak içeri girmek istedi ve kapının eşiğinde durup şöyle arz etti. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun ey Resulullah'ın evladı. İmam Bakır Aleyhisselam da yaşlı adama Allah'ın selam, rahmet ve bereketi senin de üzerine olsun şeklinde karşılık verdi.
İmam Bakır Aleyhisselam'ın sahabesi şöyle devam ediyor. Yaşlı adam orada bulunan herkesi selamladıktan sonra İmam Bakır Aleyhisselam'a hitaben şöyle arz etti. Allah'a and olsun sizi seviyorum. Sizin dostlarınızı da seviyorum. Ve benim size ve dostlarınıza sevgim dünya talep sahiplere dayanmıyor. Ve sadece Allah rızası için sizi seviyorum. Ve Allah'a and olsun ki sizin düşmanlarınızdan da nefret ediyorum ve onlara düşmanımdır. Sizin helal bildiğinizi helal bilir ve haram saydıklarınızı haram sayarım ve siz Ehl-i Beyt'in felecini bekliyorum. Ey Resulullah'ın oğlu! Acaba tüm bu özelliklere, kurtuluşuma umut var mı?
İmam yaşlı adamı yanına çağırdı ve ardından onu kendi yanına oturttu. Ardından şöyle buyurdu. Bir gün adamın biri babam Ali bin Hüseyin aleyhisselamın huzuruna çıktı ve senin bana sorduğun soruyu o hazretten sordu. Babam o adama şöyle cevap verdi. Eğer aynı inançlarla bu dünyadan ayrılırsan peygambere, Ali'ye, Hasan ve Hüseyin'e ve bana gelirsin. Kalbin huzura kavuşur, gönlün şad olur ve gözlerin aydınlanır. Hepimizin amellerine yazan meleklerle çok iyi karşılaşırsın ve bizimle beraber yüce bir makama yerleşirsin.
Bu denli umut verici ve mutlu edici sözleri duymayı beklemeyen yaşlı adam hayret içinde sordu. Ya Resulullah'ın evladı ne buyurdunuz? Acaba doğru mu duydum? İmam Bakır aleyhisselam yaşlı adamın gönlünü rahatlatmak için bir kez daha buyurduklarını tekrarladı. Yaşlı adam gözleri sevinç gözyaşlarıyla dolmuş vaziyette bu sözlerden derinden etkilenen kalabalığın arasından geçip gitti. İmam Bakır aleyhisselam yaşlı adama özel bir bakışla bakarak kalabalığa hitaben şöyle buyurdu. Kim cennetten bir adamı görmek istiyorsa bu adama baksın.
İmam Muhammed Bakır aleyhisselamın kamuoyunun ilgisini çekmek, İslami marifi yaygınlaştırmak ve kültürel inkılabı için zemin hazırlamak üzere azami derecede yararlandığı fırsatlardan biri de İslam beldelerinin dört bir yanında Kabe'ye doğru akın eden Müslümanların bir araya geldiği hac farizesinin düzenlendiği günlerdi.
Hadis ravilerinden biri şöyle anlatıyor. Mekke'de bir adamla karşılaştım. Bu adam Kabe'nin kapısı ve Hecerül Esved'in arasında bir tümseğin üzerinde oturuyordu ve etrafında büyük bir kalabalık toplanmıştı ve zorlu sorular için o adamdan cevap talep ediyordu ve cevap almadan da bırakmıyordu. Adam mantıklı ve açık kelamı ile halkın sorularına cevap verdikten sonra aralarından ayrılmak istedi. Ancak o sırada biri haykırdı. Bu adam ilim ve hidayetin parlayan güneşidir. Bazıları da bu adamın kim olduğunu soruyordu. Birileri şöyle dedi: bu adam Muhammed bin Ali bin Hüseyin bin Ali Ebu Talib ve bilimi delendir.
Evet, İmam Muhammed Bagır Aleyhisselam halkla bu yakın irtibatı sayesinde imametin yüce konumunu halka tanıtmayı başardı. Ayrıca Emevi hükümdarların ilahi önderlerle halka arasında oluşturduğu mesafeyi ortadan kaldırarak öz Muhammed'i ve Alevi İslam'ın has marifine yayılması için zemin oluşturdu.
Değerli dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ile başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderleri tanıtmak istediğimiz sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Bize görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebilir, yayınlarımızı da www.parsude.ir adresinden de takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam ümmetinin birinci meselesi Filistin.
Değerli dinleyiciler, İslam ümmetinin birinci meselesi Filistin isimli sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Filistin tarihinin ilahi evliyalar ve peygamberler ile nasıl haşır neşir olduğunu ve bu toprakların nedenli peygamberlere büyük bir hizmet yaptığını ele alacağız.
Bu program dizimizde sizlere Filistin topraklarının İslam dünyası için öneminin nedenlerini ve Filistin meselesinin neden İslam ülkelerinin ortak meseleleri ve endişeleri arasında yer alması gerektiğini konuşacağız. Bu soruları cevaplamak için bir önceki programda bu toprakların tarihini incelemiş ve Filistin'in binlerce yıllık tarihi olan kadim bir toprak olduğunu, coğrafi konumu, ticaret ve tarımın gelişimi nedeniyle her zaman önemli bir yere sahip olduğunu söylemiştik. Bu nokta çeşitli etnik grupların hareket ve varış yeri olmuştur.
Bu bölgedeki yerleşimin binlerce yıl öncesine dayanmasına rağmen bu toprakların bilinen ilk sakinlerinin milattan yaklaşık 3500 yıl önce Arap Yarımadası'ndan bu topraklara göç eden Kenanlı Araplar olduğu da belirtildi. Bu topraklarda medeniyet kurulmuş ve şehirler kurularak yeni bir gelişim ortaya çıkmıştı. Filistin topraklarının bugünkü adının asıl kökünün milattan önce 13. yüzyılda bu topraklara giren Pelest veya Pulasti adlı kavimlerin adından geldiği söylenmektedir. Kenanlıların dinine bağlanan bu grup bu bölgenin refahına katkıda bulundular. Şimdi bugünkü sohbetimizin devamını birlikte dinleyelim.
Filistin toprakları çeşitli ilahi peygamberlerin zuhur yeri olmuştur ve Filistin tarihi temelde peygamberlerin isimleriyle dünyada tanınmıştır. Bu topraklarda Allah'ın birliğine iman, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın Filistin'e gelişiyle başlamıştır. Hazreti İbrahim Aleyhisselam, milattan yaklaşık 1900 yıl önce Irak'tan hicret ederek Filistin topraklarına giren ilk peygamberlerden biridir. İbrahim Aleyhisselam, şeriat ve mukaddes öğretilerin sahibi, irade gücü kuvveti, tevhidi yaymak için çok çaba sarf etmiş ve büyük peygamberlerden biridir. Hazreti İbrahim, müşrikler veya ay, güneş gibi gök cisimlerine tapan putperestler arasında Allah'a tapmanın lideri ve öncüsüydü. Filistin'e girdikten sonra El-Hali şehrine yerleşen bir peygamberdi.
İbrahim Aleyhisselam sadece tevhidin lideri olmakla kalmamış, aynı zamanda çocuk kurban etme ritüelini de alt üst etmişti. Allah'ın emri ve iradesiyle Ur şehrini terk ederek kendisine inananlarla birlikte Kenan'a gitti ve oraya yerleşti. Kenan'da tek tanrılığa aykırı adetleri olan insanlarla karşılaştı. Bu insanların dini putperestlikti ve ünlü putlarından biri onlara göre güneşin tanrısı olan sahip ve efendi anlamına gelen Baal ve diğeri de Aştar veya Aştarut isimli ay tanrısıydı. Kenan halkı da İnsanlık dışı bir ritüel çerçevesinde çocuklarını Moloch veya Molah, Latince'de Moloch veya Molah adlı tanrılarından birine kurban ederdi.
Tahran Radyosu.
Moloch iki boynuzlu ve bazen de iki kanatlı bir boğa şeklinde altın bir taht üzerinde oturmuş ve kurban edilen çocuğu ellerinin üzerine koymak için ellerini öne doğru uzatmış olarak tasvir edilmiştir. Bu putun ve tanrıçanın malzemesi metal ve pirinçti ve adak ritüeli sırasında da bu putun yerleştirildiği platformun altına sıcak bir ateş yakılırdı. Bebeğin ağlama ve sızlama sesi duyulmasın diye davulcular çevrelerindeki insanlara sıkıntı ve rahatsızlık vermesin diye yüksek sesle davul çalarlardı.
Hazreti İbrahim Aleyhisselam Filistin'e vardığında putperestliği kınamış, Kenanlılarla çocuklarını kurban etmemeleri konusunda uyarmış, onları Allah'a ibadet etmeye ve tevhid inancına davet etmişti. Hazreti İbrahim Aleyhisselam nihayet bu topraklarda vefat etti ve El-Halil'de toprağa verildi. Bu şehre El-Halil isminin verilmesinin sebebi İbrahim Halilullah'ın bu şehirde bulunan türbesinden kaynaklanmaktadır. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın ilk eşi Sare'den İshak Aleyhisselam adında bir oğlu oldu ve ondan önce de ikinci eşi Hacer'den İsmail Aleyhisselam dünyaya geldi. Daha sonra İshak'ın İsrail lakaplı Yakup adında bir oğlu dünyaya geldi.
Yakub'un Beni İsrail olarak bilinen 12 oğlu vardı. Hazreti Yakub'un oğullarından birinin adı babası tarafından çok sevilen Yusuf idi. Babanın büyük ilgisi ve kardeşlerin Yusuf'un bir gün Allah'ın emriyle Beni İsrail'in başına geçeceğini bilmesi, Yusuf'un diğer kardeşlerinin öfkelenmesine ve onu yok etmek için ve plan aracılığıyla harekete geçmesine neden olmuştur. Bu bağlamda bir kuyuya atıldı ve daha sonra bir İsmail oğulları kervanına satıldı. Böylece ilahi irade engellenmek istendi ancak Beni İsrail ilahi iradenin değişmez olduğunu göz ardı etmişlerdi ve neler olup biteceğini de kestiremiyorlardı.
Yusuf kafile ve kervanla beraber Mısır'a götürüldü. Yusuf orada Mısır Aziz'inin dikkatini çekmiş ve bir makam ve mevki sahibi olmuştu. artık Allah tarafından peygamber olarak seçilmiş olan Hazreti Yusuf, insanları tek tanrılığa ve tevhide ve putperestlikten uzak durmaya davet etti ki bu durum, mabetler ve tapınaklardaki putperest din adamlarının öfkelenmesine neden oldu. Böylece bir sürü putperest kahini ona düşman kesildi. Hazreti Yakup'un çocukları buğday almak için büyük kıtlık sırasında Mısır'a geldikten sonra Hazreti Yusuf aleyhisselam onlara kendini tanıttı ve yaptıkları kötülüklerden tövbe etmelerini istedi. Onlar da tövbe ettiler ama günahlarının kefareti Hazreti Yusuf aleyhisselamın kardeşlerine Kenan'a dönmelerini emretmesi ve bütün kabile ve aşiretin Mısır'a dönmesi oldu. Böylece İsrail oğulları Allah'ın buyruğuna karşı gelmek için işledikleri kasıtlı günahtan arınmaları için fiilen Mısır'a sürgün edilmişlerdi. Hazreti Yusuf'un bu hikayesinin ardından İsrail oğulları Allah'ın iradesiyle önceki peygamberlerin vaatleri yerine gelinceye kadar Mısır'da 400 yıl büyük zorluklar içinde kaldılar ve aralarından Musa bin İmran adında bir peygamber çıktı.
Musa aleyhisselam büyük peygamberlerden Yakup soyundan İmran'ın oğludur. Hazreti Musa aleyhisselamın adı ve hayatından kesitler tüm peygamberlerden daha fazla ve Kur'an-ı Kerim'in farklı surelerinde 136 defa zikredilmiştir. Hazreti Musa Mısır hükümdarı Firavun'un İsrailoğullarının öldürülmesine ve kızlarının esir alınmasını emrettiği bir dönemde doğdu. Bazıları Firavun'un İsrailoğullarını zayıflatmak için İsrailoğullarının öldürülmesini emrettiğine inanır. Bazıları da bu emrin sebebini Firavun'un rüyası sanmışlardır.
Firavun Beni İsrail'den krallığını yok edecek bir oğlun doğacağına dair bir rüya gördü. Bu nedenle Musa aleyhisselam doğduğunda Allah'ın vahyine göre Musa'nın annesi Yokabit oğlunu Nil'e bir sandık içine bıraktı. Bu çocuğu sudan Firavun'un maiyetinde bulunan biri aldı. Bu nedenle beşiği suda bir ağacın yanında bulunduğu için Musa adını almıştır. Ve Allah öyle istemiştir ki Musa aleyhisselam Firavun'un sarayında büyüsün.
Musa aleyhisselamın peygamber seçilmesinden sonra Firavun'un İsrailoğullarına yaptığı baskı ve zulüm nedeniyle kendisine İsrail halkını Firavun'un zulmünden kurtarmak ve Mısır topraklarından Kenan Filistin'e göç etmek görevi verildi. Bu nedenle yaklaşık 3300 yıl önce Hazreti Musa ve İsrailoğulları babalarının ve atalarının topraklarına ulaşana kadar çölü geçtiler. Musa bu esnada Filistin'deki durum hakkında tam bilgi almak için bazı kişiler gönderdi. O grup döndükten sonra orada güçlü ve zalim insanların yaşadığı haberini getirdiler.
Bu sırada İsrail oğullarının korkup Filistin'e gitmeyi reddettikleri ve peygamberi Hazreti Musa aleyhisselamın emrine uymadıkları bildirildi. Bu nedenle İsrail oğulları 40 yıl boyunca Sina çölünde kaldılar. Bu uzun zaman zarfında Hazreti Musa aleyhisselam kavmine hidayet yolundan vazgeçmemiş fakat İsrail oğulları birçok defa isyan edip ilahi dinden sapmaya çalıştı. Bazı kimseler müşrik oldu ve bir grup Musa'nın emrine aykırı olarak Mısır'a dönmekte ısrar etti. Nihayet Hazreti Musa aleyhisselam 120 veya 126 yaşında vefat etti.
Muhterem dinleyiciler, İslam Ümmeti'nin birinci meselesi Filistin isimli programımızın bir başka bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsi.ir'i takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran masalları ve efsaneleri.
Muhterem dinleyiciler, İran'da halk arasında yaygın olan masallardan ve efsanelerden örnekler sunduğumuz tizi programımızda sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Masalları nakletme ve sözlü rivayet şeklinde veya musiki ritmiyle beraber şiir kalıbında anlatmak da eski çağlardan günümüze dek dünyanın tüm milletleri arasında yaygın olan bir tarzdır. Gerçekte dünyanın birçok dini veya milli hamaseti yazılmadan ve ebedi kalıba dökülmeden önce profesyonel şairler, raviler ve masal anlatan ustalar tarafından çeşitli meclislerde ve topluluklarda halka anlatılmıştır. Yunanlıların İlyad ve Odise hamaseti, Hindistan'ın Mahabharata ve Ramanaya öyküsü, Orta Çağ Avrupa'sının mitolojileri, İran'ın Firdevs adlı şairinin Şahname isimli eseri ve diğer milli hamasetler tarihinde şehadet getirdiğine göre yazılmadan önce sözlü olarak anlatılan öykülerdi. Günümüzde çeşitli milletlere yazılı edebiyatına oluşturan aşk romanları ve maceraları da bu grupta yer alır. Bu öyküler de ilkin saraylarda, dostane mahfillerde, evlerde, düzenlenen meclislerde veya kentlerde ve köylerde halk kalabalığı arasında ravilerce beyan edilmiştir.
Fransız araştırmacı Joël Mola göre geçmiş kuşaklarda kuşaktan kuşağa aktarılan şifahi öyküler ve rivayetler milletlerin tarihinin temelini oluşturur. Gerçekte tarih bu öykülerle başlamıştır. Çünkü insanlar yazmaktan önce öykü anlatmaya ve şarkı söylemeye başlamıştır. Bu tür öyküleri anlatanlara nakkal ya da hikayeci adı verilir. Nakallık veya hikaye anlatmak bir teknik sayılır. İran halk edebiyatının ünlü araştırmacısı Dr. Cafer Mahcub'un tabiri ile nakkallar güzel konuşan, öykü ve efsane anlatmakta usta olan insanlardı. Bu insanlar her yerde halkı eğlendirir, böylece geçimini sağlardı.
Masal ve hikaye anlatma geleneği çok eskiden beri İran'da ve diğer Müslüman milletlerin arasında yaygın olan bir gelenektir. Ve İranlı ve Arap birçok hikayecinin de adı tarih kitaplarında geçmiştir. Kureyş eşrafından olan Nasr bin Haris'in İslam zuhur ettiği ilk yıllarda İran'a geldi ve burada İranlı nakkallardan Rüstem ve İsfendiyar ve yine Rüstem ve Sohrab öykülerini öğrendi ve yurduna döndükten sonra Hicaz Yarımadası'nda yaşayan insanlara naklettiği rivayet edilir. Ebu Mansuri Şahnamesi'nde de İranlı bazı nakkal ve hikayecinin ardından söz edilir. Firdevs'in şaheseri Şahname'de de yer alan masalların birçoğu da aslında Azad Serv, Şadan Berzin, Horasan Piri lakaplı Mah, Şahu ve Hurşid Behram gibi hikayecilerin anlattığı masallardı. Thank you.
Değerli dinleyiciler, halk şarkılarıyla ilgili sohbetimizi burada noktalıyor. Devamını bir sonraki bölüme bıraktıktan sonra her zaman olduğu gibi şimdi bugünkü öykümüze geçmek istiyoruz.
Geçen bölümlerde Cüzer ve Şamardal Hazinesi isimli masalımızda Cüzer'le Abdülsamed'in uzun bir yolculuğa çıktığını anlattık. Abdülsamed'in sihirli bir kesesi vardı ve içinden istediği her türlü yemeği çıkarırdı. İki yol arkadaşı 4 gün süren ancak 4 aya denk gelen bir yolculuğun ardından Şamardal Hazinesi'ne bulunduğu kente vardılar. Cüzer ve Abdülsamed kente Abdülsamed'e ait olan bir eve yerleştiler ve orada 20 gün boyunca türlü yemekler ve güzel elbiselerle ağırlandılar. 21. günde Cüzer ve Abdülsamed hazinenin bulunduğu bir gölete gittiler ve orada Abdülsamed Cüzer'e hazineyi nasıl ulaşacaklarını Cüzer'e anlattı ve karşılaşacağı her sorunu nasıl bertaraf edeceğini öğretti. Ardından şöyle dedi: "Hazinenin kapısı açılınca içeri gir ve tavandan asılı duran uzunca bir perdeyi kenara it. Perdenin ardından bir tahtın üzerinde oturan Şamardal'ı göreceksin. Şamardal'ın üzerinde yuvarlak ve parlak bir küre göreceksin ki bu küre dünyada olup biten her şeyi gösteren küredir. Şamardal'ın beline sihirli bir kılıç ve parmağında hatem bir yüzük vardır. Boynuna ise bir zincir göreceksin ki sürme kutusu ona bağlıdır. Bu 4 şeyi al ve dışarı çık. Ben dışarıda seni bekliyor olacağım."
Tahran Radyosu.
Cüzer bu sözlerin ardından yerinden kalktı ve şöyle dedi: "Allah'a tevekkül ediyorum ve gidiyorum." Abdülsamed de ateşe buhur döktü ve dua okumaya başladı. Birden Cüzer nehirin suyu kuruduğunu ve yerine altından büyük bir kapı göründüğünü fark etti. Cüzer kapıya doğru gitti. Altın halkaları tuttu ve 3 kez kapıya vurdu. Kapının ardından bir ses, "Kimsin ve neden kapıyı çalıyorsun?" diye sordu. Cüzer şöyle dedi: "Ben balıkçı Cüzer'im." Kapı açıldı ve Cüzer Abdülsamed'in anlattığı tüm merhaleleri geride bıraktı ve 6 kapının büyüsü bozuldu. Kapılar birbiri ardı sıra açıldı. Cüzer 7. kapıya vardı ve kapıyı çaldı. Kapı açıldı. Cüzer sevgili annesinin yüzüyle karşılaştı. Anne Cüzer'i kucaklamak ve öpmek için yaklaştı. Ancak Cüzer Abdülsamed'in sözlerini hatırladı ve şöyle haykırdı: "Benden uzaklaş ve gerçek yüzünü göster." Annesi şöyle dedi: "Bu ne söz evladım? Yoksa unuttun mu? Ben senin annenim." Cüzer duvara dayalı duran kılıcı aldı, annesine doğrulttu ve haykırdı: "Hayır, sen benim annem değilsin. Gerçek yüzünü göster, yoksa öldürürüm seni," dedi. Anne ağlamaya başladı ve şöyle dedi: "Ben seni emzirdim, büyüttüm, ne meşakkatlere katlandım. Bu mu sevgimin karşılığı?" Bu sözleri duyan Cüzer birden gevşeyiverdi, yüreği sızladı ve kılıcı yere attı ve şöyle dedi: "Beni affet annem. Senin benim üzerimdeki hakkın çok büyüktür."
Ancak Cüzer daha sözünü tamamlamadan birden annesinin yerine çirkin mi çirkin bir cadı ortaya çıktı. Cadı haykırdı: "Cüzer hata yaptı, vurun onu." O sırada hazinenin bekçileri her taraftan Cüzer'in başına yığıldı ve onu vurmaya başladı. Bekçiler Cüzer bayılıncaya dek vurdu ve ardından sürükleyerek dışarı attı. Hazinenin kapıları bir bir kapandı ve nehrin suyu tekrar eski haline döndü. Thank you.
Cüser ayıldığında Abdülsamet yanı başındaydı. Cüzer ağlamaya başladı ve olup bitenleri bir bir anlattı. Abdülsamet bir ah çekti ve şöyle dedi. Sana demiştim, o senin annen değil ve ona kanmaman gerekir. Eğer o cadının büyüsünü de bozmuş olsaydın, şimdi çoktan hazineyi ele geçirmiştik. Şimdi geri dönmemiz ve bir yıl daha beklememiz gerekecek. Sen o güne kadar benim yanımda kalacaksın. Bu sözlerin ardından Cüzer ve Abdülsamet kente döndü. Cüzer bir yıl daha Abdülsamet'in yanında kaldı ve sonunda beklenen gün gelip çattı. Cüzer ve Abdülsamet nehrin yanına geldi. Tekrar Cüzer 6 kapının büyüsünü bozdu ve 7. kapıya geldi. 7. kapıyı yine annesi açtı. Cüzer duvara dayalı duran kılıcı aldı. Annesi Cüzer'e yalvarmaya başladı ve kararından vazgeçmesini istedi. Ancak bu kez Cüzer bu sözlere kanmadı ve cadıyı gerçek yüzünü göstermeye zorladı. Cadı yere düştü ve çirkin yüzü ortaya çıktı ve büyüsü de bozuldu. Cüzer ilerledi ve hazineye ulaştı. Kapısını açarak içeri girdi. Cüzer kılıcı, yüzüğü, sürme kutusunu ve küreyi aldı ve hızla hazinenin kapısına koştu. Birden her taraftan davulların sesi gelmeye başladı. Bekçiler davul çalıyor ve hep birlikte şöyle diyorlardı. Ey Cüzer, bu hazine sana kutlu olsun.
Cüzer hazinenin kapısından dışarı çıktı. Abdülsamet Cüzer'i karşıladı, onu kucakladı ve öptü. Cüzer hazineden getirdiği 4 şeyi Abdülsamet'e verdi ve birlikte kente döndüler. Eve varınca yemek yediler ve yorgunluk giderdiler. Ardından Abdülsamet Cüzer'e sordu. Bak Cüzer, sen benim için büyük zorluklara katlandın. Şimdi söyle, bana benden nasıl bir mükafat beklersin? Cüzer şöyle dedi. Ben Allah'tan başka kimseden bir şey istemem. Ama eğer şu sihirli keseni bana verirsen çok sevineceğim. Abdülsamet sihirli keseyi Cüzer'e verdi ve şöyle dedi. Keşke daha değerli bir şey isteseydin. Bu kese sana sadece yiyecek verecek. Şimdi dinle ki sana bu keseden nasıl yemek hazırlamasını istemeni öğreteceğim. Önce elini kesenin içine sokmalı ve sonra şöyle demelisin. Ey kesenin hademesi, seni bu keseye yazılan büyük atlara yemin ettiririm ki bana falanca yemeği hazırlayasın. Kesenin hademesi sana istediğin her türlü yemeği verecektir. Ancak ben bu keseden başka sana altın ve mücevher dolu bir kese daha vereceğim.
Sözlerin ardından Abdülsamet iki hizmetkarını çağırdı ve şöyle emretti. Hemen Cüzer için altın ve mücevher dolu bir kese hazırlayın. Onu katıra bindirin, kentine ve evine götürün. Ardından katırı geri getirin. Cüzer Abdülsamet'ten aldığı iki keseyle katıra bindi ve yola koyuldu. Cüzer ertesi gün yaşadığı kente vardı. Yolda annesini dilenirken gördü ve büyük bir şaşkınlık içinde bağırdı. Cüzer hemen katırı durdurdu ve annesine doğru koştu. Onu kucakladı ve ağladı. Cüzer annesini katıra bindirdi ve birlikte eve gittiler. Annesi Cüzer'in ona verdiği altınları kardeşleri hile yaparak elinden çıkardığını anlattı. Cüzer annesini sakinleştirdi ve şöyle dedi. Merak etme anneciğim, artık ben buradayım, senin yanındayım. Cüzer ardından annesi için türlü yemeklerden oluşan güzel bir sofra hazırlattı.
Muhterem dinleyiciler, bugünkü masalımızın da sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.ir'dan takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19:50 ile 21:20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21:20 ile 22:20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.